11. ayrım.
2 ay. Tam 2 aydır karısına dikkatle bakmamıştı. Tahsil darlığa ilk başladığı günün sabahını hatırladı. O zaman da Muazzez'i uyurken seyretmişti. Şimdi aradan 2 ay değil, seneler geçtiğini sanıyordu. Ne olmuştu onun karısına? Onu bu hale getiren neydi? Hatıralar, dikkat edilmemiş küçük hadiseler, birbirine bağlı olmayan fikirler kafasının içinde dört tarafa koşup duruyordu. Kah 10 sene evvel Muazzez'e söylediği bir sözü, kah birkaç gün evvel evden giderken Şahinde'nin kendisine karşı aldığı tavırları düşünüyor, bilhassa son zamanlara ait bir takım küçük ve ehemmiyetsiz vakaları hayret verecek bir vuzuhla hatırlıyordu. Şimdi bu ehemmiyetsiz hadiselerin her biri korkunç bir mana almıştı. Kendisine karşı bilhassa Şahinde tarafından gösterilen ihtimam fevkalade şüpheli görünüyor. Muazzez'in hem ürkek hem sokulgan hem neşeli hem pek meyus halleri birdenbire inanılamayacak şeyler ifade etmeye başlıyordu. Yumruklarını şakaklarına bastırdı, çenesi gırtlağındaki adeleleri gererek oyuyor ve alnı yanıyor, zonkluyordu. Birdenbire olduğu yerden kalktı, aşağı koştu, sokak üstündeki odada yatağını toplayan Şahinde'yi kolundan tutup çekerek "Ne yaptınız benim karımı, Muazzez'e ne olmuş?" diye bağırdı. Şahinde Yusuf'un yüzüne bakınca korktu, kolunu onun elinden bırakarak "Bırak beni, ne olmuş?" dedi. Sonra birdenbire cesaretlendi, neden korkacaktı? Olan olmuştu ve sebep bu aylakçı herif, bu haddini bilmez edepsizdi. Şimdi karşısına geçip utanmadan bağırıyordu. Fakat Şahinde de susmayacak, iki misli bağıracak ve ondan aşağı kalmayacaktı. Lakin Yusuf bağırmadı, elleri titreyerek minderin kenarına oturdu, yüzü sapsarıydı. Biraz boğuk fakat sakin bir sesle, "Ana, gel şuraya otur, kapıyı kapa da gel," dedi. Şahinde Yusuf'un bu halinden daha çok telaşa düştü fakat itaat etti. O zaman Yusuf gene o kısık fakat sakin sesiyle "Bana hiçbir şey anlatmaya kalkma," dedi. "Dinleyecek halim yok. Yukarıdakinin yüzünü görmek bana yetti. Benim karım bu halde değildi. Uzun konuşmayalım. Yalnız sana birkaç sözüm var. Bak, bu kadar yıldır bir evde oturuyoruz, karşı karşıya geçip iki laf etmemişizdir. Şimdi icap etti. Ortada neler olup döndüğünü bilmiyorum. İnşallah sandığım kadar ileri gitmemişsinizdir. Fakat ben seni bilirim, başının doğrultusuna giden bir insansın. Babam sağ iken söz bana düşmez diye ağzımı açmazdım. Sen de bizim gözümüzü bağlayıp arkamızdan dolap çevirmeye kalkardın. Ana olacaksın. O zaman bile kızını senden korumak bize düşerdi. Şimdi babam yok, bu evin namusu benden sorulur. Bunu bir tarafa bırak, fakat Muazzez'i yoldan çıkarırsan çok kötü olur. Bir müddet durdu, aklına doğru dürüst bir cümle gelmiyor ve perişan kelimeler dudaklarından teker teker dökülüyordu. Uzun uzun önüne baktıktan sonra birdenbire ve sert bir sesle tekrar başladı. Ana, ne oldu bu evde? Çok fena şeyler oldu mu? Bana söyleyemeyecek kadar ileri gittiniz mi? Şunu kafana koy, ne olursa olsun hiçbir şeyde Muazzez'in kabahati yoktur. 15 yaşındaki kızın ne kabahati olur ki? Tekrar sözünü değiştirdi ve bağırdı. Söyle, akşam evdeki misafirler kimdi? Şahinde sinirli ve küstah bir ifadeyle onu süzerek, ''Pek mi öğrenmek istiyorsun? Söyleyeyim öyleyse. Kaymakam İzzet Bey vardı. Amirin, Veli Nimet'in İzzet Bey. Merhum babanın geride bıraktığı aile aç mıdır, tok mudur diye sormaya gelmiş.'' Yusuf yerinden kalkar gibi oldu. Tekrar kendine hakim olarak, ''Gece yarılarına kadar mı oturup hatır sordu?'' ''İki lokma yemek çıkardık adamcağıza, bize ettiği iyiliğe karşı yaptığımız az bile.'' Ne iyiliği? Evimizde iki lokma yiyecek buluyorsak senin bıraktığın bir mecidiyeli mi oluyor dersin? Yusuf kıpkırmızı bir yüzle boğulacakmış gibi boynunu oynatarak sordu. Ya neyle oluyor? İzzet Bey bir kaymakam ailesinin sürünmesini kaymakamlık şerefine yakıştırmadığı için bize hükümetten yardım ettirdi. Benim neden haberim yok? Muazze söylemedi mi? Herhalde unutmuştur. Yalan söylüyorsun. Sen bilirsin. Bana kaymakam da bir şey söylemedi. Sana ne diye söylesin? Senin aileni ben besliyorum mu desin? Adam hatır gönül tanır elbet. Ben şimdi gider başkasının işine ne diye karıştığını ondan sorarım. Sen mi? Ne yüzle? Ayda aldığın 2,5 lirayla bu ev geçinir mi sanıyorsun? Seni bu cahilliğinle memurlukta tutan adama ne yüzle çatacaksın? İnsan olsan gidip elini öpersin. Şahin de her söylediği söze ağzından çıkar çıkmaz inanıyor ve bu ona cesaret veriyordu. Yusuf susmuştu. Bu işlerde bir sakatlık olduğunu hissediyor fakat kaynanasına verecek bir cevap bulamıyordu. Zaten münakaşaya alışık değildi. En kuvvetli sandığı bir sözüne verilen rastgele bir cevap onu susturmaya yeterdi. Yalnız bir müddet sonra kafasının içinde yeniden azaplı şüpheler uyanır ve onu kıvrandırmaya başlardı. Bu sefer de Şahinde'nin sözleri onda aynı neviden hisler doğurmuştu. Bir bakıma Şahinde'nin söyledikleri doğru olabilir. İzzet Bey sırf iyilik etmek düşüncesiyle bu eve devam etmiş bulunabilirdi. Fakat bunun böyle olmadığına Yusuf emindi. Neden? Bunu kendisi de bilmiyordu. Yerinden fırladı, taşlar çıkıp çizmelerini giydi ve hiçbir şey söylemeden sokağa çıktı. Dışarıda rutubetli bir soğuk vardı. Evin içinde de gocuğunu çıkarmamış olan Yusuf, kemiklerine kadar üşüdü, hızlı hızlı yürümeye başladı. Biraz dolaşmak, kendi kendine düşünmek istiyordu. Nedense evde kalmak ona birdenbire manasız gelmiş, Şahinde'nin yanında oturmak, İnanmadığı fakat itiraz da edemediği sözler dinlemek onu boğacak kadar sıkmıştı. Şimdi çamurlu yollarda etrafa kirli surlar sıçratarak yürürken nereye gittiğini, niçin gittiğini düşündü, buna da cevap veremedi. Şehrin kenarına gelince durdu ve etrafına baktı. Keskin ve nemli bir rüzgar esiyor, insanın yüzüne ara sıra ince damlalar savuruyordu. Kuru ağaç dalları ıslık çalıyor ve dört tarafa eğiliyordu. Yusuf Muazzez'in yüzünü hatırladı, yumruklarını sıkarak, "Yalan, bütün söyledikleri yalan, ben ona gösteririm," diye homurdandı. Gerisin geriye koşmaya başladı, eve ne kadar çabuk geldiğini hayret etti. Kapıyı Şahin'de açtı ve damadına, "Yine mi sen?" demek isteyen bir göz attıktan sonra döndü. Yusuf ona kolundan çekerek oraya, pabuçların durduğu yere çöktürdü. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Yolda da bir şey düşünmemişti. Bir müddet öyle durduktan sonra kesik kesik, "Anacığım," dedi. Sesi titriyordu. "Anacığım, söyleyecek şeylerim çok. Bir araya toplayamıyorum. Beni belki düşünmezsin, kızını düşün. İstersen ellerini öpüp yalvarayım. Bize kötülük etme. Bizi birbirimizin yüzüne bakamayacak hale getirme. Ben her şeye dayanırım ama böyle bir şey yapanların ettiklerini yanlarını komam. Ana bak açıkça söylüyorum. Şu iş şöyledir, bu da böyledir demiyorum ama dikkat et. Bir kepazelik olursa hepinizi yakarım. Demin de söyledim. Muazzez'e kabahat bulmam, ben onu bilirim. Eğer o da size uyarsa gene sizden bilirim. Parmak kadar çocuğu benim yokluğumda kötü yollara saptıranların kökünü kazırım. Sen benim dediğimi yapacağımı bilirsin. Söylemediği deme. Kendi kendini ne halt edersen et, kızına elini uzatma. Onun gönlünü benden ayırmaya uğraşırsan, söyleyecek kelime bulamayarak dişlerini gıcırdattı. Şahin de soğuktan titreyerek Yusuf'un yüzüne bakıyor, o da bir şey söyleyemiyordu. Yusuf, bak görüyor musun dedi. Gün doğmadan kalkan karım öğlelere kadar gözünü açamıyor. Bana başka şeyler anlatma. Belki de senin dediğin doğrudur ama söylediklerime dikkat et. Kıza yazık ederseniz ben dayanamam. Anası olacaksın. Onu da beni de dünyaya rüsva etme. Ne istersen yapayım. Bu eve her gün sırtımda taş taşıyayım fakat gönlüm rahat olsun. Gittiğim yerde burasını düşünmeyeyim. boğulur gibi oldu, tekrar Edremit'ten ayrılıp köylere gideceğini ve oralarda gecelerin bundan sonra ne kadar korkunç geçeceğini tasavvur ediyormuş gibi içi ezildi. Yavaşça doğruldu, sabahleyin geldiği zaman oraya, duvarın kenarına bırakmış olduğu defterleri alarak hükümete gitti. Yusuf bir hafta kadar şehirde kaldı ve lüzumundan fazla şeyler öğrendi. Gerçi hiç kimse onu açıktan açığa bir şey söylemiyordu, fakat Hasip ve Nuri efendilerin kendisine karşı takınmaya başladıkları tavır, avukat Hulusi Bey'in birçok şeyler söylemek isteyip bir türlü söyleyemeyen hali Yusuf'un birdenbire gözüne batmaya başladı. Hele Hulusi Bey'in ağzından kaçırdığı imalı bir laftan evdekilerin Hilmi Beylerle tekrar münasebete geçtiklerini ve onlara gidip geldiklerini anlayınca büsbütün şaşırdı. Nasıl olup da bu kadar sakin kaldığını kendisi de hayret ediyordu. Bugün öğrendiği şeylerin onda birinin onu çıldırtmaya kâfi gelmesi lazımdı. Halbuki Yusuf kendine biraz güçlükle de olsa hakim oluyor ve kafasını çatlatırcasına çareler düşünüyordu. Belki ona bu kadar sükunet veren, henüz her şeyin kaybolmadığına, henüz birçok şeylerin kurtarılabileceğine olan inanışıydı. Muazzez'e hiçbir şey söylemiyor, sadece onun dalgın, perişan halini kalbi parçalanarak seyrediyordu. Muazzez, Yusuf'un vaziyetinden herhangi bir mana çıkarabilecek halde bile değildi. Yoksa kocasının bakışları ve müstarip hali genç kadının muhakkak gözüne çarpar ve onu telaşa düşürürdü. Muazzez'in etrafıyla bu kadar az alakadar olmaya başlaması ve rüyada yaşar gibi süzgün duruşları, Yusuf'un elini kolunu bağlıyor ve herhangi bir şey konuşmak, şüphelerini ve dertlerini karısına açmak cesaretini ondan alıyordu. Genç adam iki birbirine zıt düşüncenin altında kıvranıyordu. Duyduğu şeyler, tahminler ve Muazzez'in hali bu evde bir şeyler olduğunu ona anlatıyor. Fakat gene Muazzez'e bir kere bakmak bu kızcağızın dünyanın en masum insanı olduğundan şüphe etmeyi bile imkansız kılıyordu. Başka türlü olsa kendini bu kadar kaybetmez, dalgın gözleri zaman zaman kocasına iliştikçe böyle çırpınmaz ve Yusuf'a sarılan kolları bu kadar hummalı titremezdi. Ona bu vaziyette daha başka şeyler söyleyerek, daha başka şeyler sorarak, zavallı kızı büsbütün işkenceye sokmak Yusuf'un elinden gelmeyecekti. Fakat bir şeyler yapmak icap ettiği muhakkaktı. Bu böyle devam edemezdi. Muazzez'in kolları Yusuf'un kaburgalarını kıracak gibi sıkar ve kumral başı kocasının göğsüne bir tehlikeden kaçar gibi sığınmaya çalışırken Yusuf'un gözleri ileriye dikiliyor ve görünmeyen bir düşmanı arar gibi parlıyordu. Kendisini hiç düşünmeyecekti, fakat bu kıza ne kadar azap çektiriyorlardı. Onu bu hale getirmeye acımıyorlar mıydı acaba? Ne yapıyorlardı bu kıza? Yusuf bu evde olanları bütün teferruatıyla öğrenmek için yanıyordu. Fakat kime sorabilirdi? Şahinde'ye mi? Dinleyeceği şeyler belliydi. Ne kadar gayret etse bunlara inanmayacaktı. Muazzez'e mi? Herkesin yaptığı yetmiyormuş gibi bu kızı şimdi de kendisi mi üzmeliydi? Muazzez'in hala temiz olduğu ve kendisini sevdiği hakkındaki kanaati kâfi değil miydi? Fakat bu ne zamana kadar devam edebilirdi? Muazzez'e bugün hakim olan dalgınlık ve dünyaya yabancılık, onu yavaş yavaş Yusuf'tan da uzaklaştırmanın bir başlangıcı olamaz mıydı? Bunu düşünmek ona fevkalade acı geliyordu. Eğer hala ses çıkarmadan bekliyor ve içinde kaynayıp köpüren çılgınlıklara hakim olmaya çalışıyorsa, bunu Muazzez'in kendisine bağlılığından emin olduğu için yapıyordu. Herhangi manasız veya yersiz bir hareketin onu kendisinden büsbütün alıp götüreceğinden korkuyordu. Karısını tekrar eski haline getireceğinden hala ümidini kesmemişti. Fakat nasıl? Dairede mal müdürüne hesap verirken, sokakta, evde hep bunu düşünüyor ve düşündükçe aczini daha çok anlıyordu. Ne yapabilirdi? Buradan kalkıp başka bir yere gitmek bile imkansızdı. Hangi parayla? Nereye? Evdekilere hakim olmak, Şahinde'yi tehdit etmek faydasızdı. O gene bildiğini okuyacak ve Yusuf'un uzun süren yokluğu ona hareketlerinde daima serbestlik verecekti. Muazize bir şey söyleyebilir miydi? Bütün bu korkunç işlerin olmasında karısının iradesinin bir alakası var mıydı ki? Olmamasında da bu iradeye müracaat etsin. O anasının ve başkalarının bir oyuncağıydı. O bir çocuktu. Onu kurtarmak için kendisine haber vermekten ne çıkacaktı? İçine düştüğü çukurun derinliğini haber vermek belki onu daha çok korkutacak ve meyus edecek. Fakat bir işe yaramayacaktı. Diğerlerine, kaymakama, Hilmi beylere, Şakir'e karşı vaziyet almak büsbütün imkansızdı. Derhal işinden atılır ve bu sefer tamamıyla onların elinde kalırdı. Bu hallere aldığı paranın azlığı ve fakirlik sebep olmuştu. Daha büyük bir sefalet neler doğurmazdı. Evet, gidip o asker kaçağını, o Şakir olacak herifi, hatta kaymakamı ve daha birçoklarını haklamak vardı. Fakat böyle yaptıktan sonra kendisi ya hapise atılarak veya ölerek ortadan kalkarsa Muazzez için daha mı iyi olurdu? Böyle yapmakla neyi kurtarırdı? O zaman karısı adam akıllı ortaya düşer ve herhalde Yusuf'a dua etmezdi. Fakat bir şey yapmak, muhakkak bir şey yapmak lazımdı. Deli olacağını sanıyordu. Yağmurun altında şehrin kıyılarında dolaşıyor ve düşünüyordu. Kafasından hatıralar birbirini kovalayarak geçmekteydi. Bütün hayatında kendine göre bir iş bile yaptığını hatırlamıyor. Bu ömrü başka birinin yaşadığını sanıyordu. Çocukluğu, delikanlılığı, etrafıyla olan münasebetleri hep yabancı bir dünya ile yapılan temaslara benziyordu. Şimdi o, kendisine bu kadar uzak bulduğu bu dünyada ne kadar müthiş azaplar çekiyordu. Bunlara ne lüzum vardı? Neden böyle korkunç çemberler onu sımsıkı bağlıyor? Neden ona yavaş yavaş sindire sindire en öldürücü işkenceler yapılıyordu? Ne için, kim için? Bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. Bu da karısıydı. Muazzez'in varlığı Yusuf için büyük, boşlukları dolduracak mahiyette bir şey değildi. Fakat onun yokluğu müthişti. Onun bu kadar sebepsiz yere, bu kadar insafsızca Yusuf'un hayatından koparılması çıldırtacak kadar acıydı. Hayatında asıl aradığı şeyin Muazzez olmadığını biliyordu. Fakat Muazzez olmadan bunu aramaya muktedir olmayacağını sanıyordu. Etrafı çevrilmiş bir geyik gibi kin ve yeis ile çırpınan ve bir çıkar yol arayan kafası mütemadiyen ağrıyordu. Bir aralık aklına Muazzez'i kaçırdığı gün öğleyin eve gelirken çocukların kovaladıkları arı geldi. Bu anda kendini ona o kadar benzetti ki gözleri yaşardı. Tıpkı o arı gibi hem kuvvetli hem zayıftı. Tıpkı onun gibi etrafını insafsız kimseler sarmıştı. Zehirini akıtmasına imkan vermeden onu kıskıvrak yakalıyorlar ve müdafaa vasıtalarını elinden alıyorlardı. Önüne bir lokma ekmek tutuluyor ve bunun geri alınması tehdidiyle en olmayacak şeyler yapılıyordu. İstihfaf ettiği, kendisinden zayıf bulduğu mahlukların mahkumu olmak çok harap edici bir şeydi. Mal müdürü Yusuf'un hesaplarını tetkik ettikten sonra onun birkaç gün şehirde kalmasına müsaade etmişti. Kış kıyamette at üstünde dolaşmak kolay değildi. Ve arada bir sıcak evde istirahat etmesi lazımdı. Fakat Yusuf'un Edremit'e gelişinin haftasında kaymakam mal müdürüne bu tahsildarın ne diye böyle boş gezdiğini sordu. 40 senelik memur olan müdür derhal önünü ilikleyerek biraz yorulmuştu da beyefendi 2-3 gün kalmak için rica etti. Ben denizde ses çıkarmadım. Mamafi bugün yola çıkmasını tebliğ edeceğim. Kaymakam dudaklarını büktü. Ehemmiyeti yok canım, sordum yalnız, dedi. Fakat Yusuf derhal o gün köylere gitmek emrini aldı. Mal müdürü onu yanına çağırıp, evladım bir haftadır buradasın, dedi. Galiba kaymakam bey seni görmüş, ne diye uzun zaman kalıyor, diye sordu. Sen bugün yollan, inşallah şu zeytin mevsimi geçsin, ben sana bir ay izin alırım. 5-10 gün sonra da gelir, yine birkaç gün kalırsın. Yusuf baş üstüne deyip çıktı, defterleri, koçanları yüklenip eve geldi. Bunları heybesine yerleştirdikten sonra atını hazırladı. Bu esnada Muazze sessiz bakışlarla kocasının hareketlerini takip ediyordu. Yusuf hayvanı bahçe kapısından dışarı çıkarıp oradaki halkaya bağladıktan sonra tekrar içeri girdi. Çizmelerini giydi, gocuğunu sırtına aldı ve bahçeye çıktı. Sonra karısına dönerek, "Anan evde yok mu?" dedi. "Yok Yusuf." Biraz sonra ilave etti. "Galiba komşuya gitti, bilmem, giderken bana söylemedi." Yusuf bir müddet durdu, sonra karısına gözlerini dikerek, "Bana Allah'a ısmarladık Muazzez," dedi. Muazzez önüne bakarak mırıldandı. "Ne zaman gelirsin Yusuf?" "Belli olmaz, belki haftaya gelirim." Bir türlü gidemiyordu. Dudaklarını ısırarak kah önüne, kah Muazzez'e bakıyor, sağ ayağının burnuyla bahçenin toprağını eşiyordu. Sükutu ilk bozan Muazzez oldu. "Hep böyle gidip duracak mısın Yusuf?" Kocası, "Ne demek istedin?" der gibi ona baktı. Muazzez şaşırarak, "Ne bileyim Yusuf, sensiz canım sıkılıyor. Bazen 15 gün gelmediğin oluyor. Seni çok arıyorum, çok göreceğim geliyor." "Bu kadar mı Muazzez?" Yusuf bu sözün nasıl ağzından çıktığına şaştı. Bununla ne kastettiğini pek vazıh bilmiyordu. Yalnız Muazzez'in çehresi birdenbire değişti. Evvela bir korku, sonra müthiş bir acı onun çocuk yüzünü kapladı. Nefes alır gibi hafif bir sesle, "Bu kadar değil Yusuf," dedi ve hıçkırmaya başladı. Yusuf onun kolunu tuttu. "Ne var öyleyse Muazzez?" dedi. "Başka daha neler var?" Genç kadın büsbütün boşanan bir gözyaşı tufanı ile cevap verdi. Yusuf'un gözleri kararıyordu. Karısını kucaklayıp okşamamak ve teselli vererek onu susturmamak, birçok şeyler bildiğini fakat onu mahkum etmediğini söyleyerek aralarındaki buzdan duvarı çözmek istiyordu. Lakin bir el onu olduğu yerde dimdik tutuyor, parıltısız gözlerle karısına bakıyordu. Yavaş bir sesle sadece, "Sus Muazzez, çabuk dönerim," dedi. Gitmek için bir hareket yaptıktan sonra tekrar başını karısına çevirdi. Bir sır tevdiği ediyormuş gibi ilave etti. "Belki her şeyi düzeltiriz." Bu söz üzerine Muazzez'in vücudundan bir ürperme geçti. Yaşların altında parlayan ve birdenbire büyüyen gözlerle, "Yusuf, ah Yusuf, her şey düzelir mi?" "Bilmem, belki. Sen kendini kaybetme de beni bekle." Bu sefer Muazzez onun koluna yapıştı. "Buralardan gidelim Yusuf," dedi. "Gidelim. Sen gelir gelmez gidelim, olmaz mı? Öyle birdenbire nasıl olur? Hele ben döneyim de beraber oturup düşünürüz." Genç kadın tekrar eski haline döndü, gözleri dalarak. "Bilmem. Çabuk gelirim dedin değil mi? Hep seni bekleyeceğim." Yusuf elini karısının omuzuna koydu. "Üzülme, kendini topla, çocukluk etme," dedi. Ve bahçe kapısından çıkıp atına atladı. Bunu takip eden günleri Yusuf ömrünün sonuna kadar unutamadı ve her hatırlayışında içini kah nihayetsiz bir kin ve hiddet, kah günlerce süren bir teessür ve hüzün kapladı. Evden ayrıldığı zaman hava açık ve soğuktu. Şehrin dışında büsbütün kendini belli eden bir poyraz, ovayı kıvrıla kıvrıla dolaşıyor, kavakları, ıslıklar çalarak birbiriyle kucaklaşmaya mecbur ediyordu. Beyaz at kulaklarını bazen ileri, bazen geri uzatarak ilerliyor ve uzun kuyruğu rüzgarda sol tarafa doğru bir bayrak gibi uçuyordu. Yusuf'un göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Bakışları yolun çakıl taşlarına çevrilmişti. Kafasının içinde onu sersem edecek kadar çok şey vardı. Bunlar yerine göre yüzüne bir kırmızılık, bir sarılık ve gözlerine türlü türlü parlayışlar veriyordu. Yusuf'u en çok üzen kendi kendine sorduğu şu sualdi: "Niçin onu bıraktım?" Bu düşünce içini bir kurt gibi kemiriyor ve genç adam dizginlere asılarak gerisin geriye dönmemek için nefsiyle müthiş bir mücadelede bulunuyordu. Göğsünden boğazına doğru yayılan bir ateş gözlerine yaş getirdi. Gocuğunun önünü açtı, göğsünü rüzgara vererek biraz serinledi. Yavaş yavaş bütün vücuduna bir hissizlik, bir donukluk yayılıyordu. Kafasındaki düşünceler şimdi tamamen sislenmişti. Kulakları çınlıyor, gözleri yanıyordu. Hayvanı sürdü ve biraz sonra Zeytinli Köyü'ne geldi. Burası Edremit'le Akçay arasında ova üzerinde bir köydü. Ahalisinin çoğu 93 muhacirleriydi. Yusuf tanıdıklarından birinin evine gidindi. Hayvandan atlayıp ayaklarını yere basınca bütün vücuduna iğneler batar gibi oldu. Ağır gocuğun altında gerinmek istedi fakat halsizlikten bunu da yapamadı. İçeri girince hemen bir yatak serdirip uzandı. Tam 4 gün yerinden kalkamadı. İlk geceler kendini bilmeyecek kadar ateşi yükselmişti, boğazı yanıyor ve yutkunamıyordu. Ev sahibinin 2 karısından biri ona biraz ıhlamur çiçeği kaynatıp içirdi, diğeri tuğla ısıtıp karnına koydu. Yusuf mütemadiyen terliyor, titriyordu. Birdenbire görülmemiş derecede inkişaf eden muhayyilesinin önüne sıraladığı çeşit çeşit manzaralar, hayaller onu yatakta mütemadiyen kımıldamaya ve yüzünü ızdırap ile buruşturmaya sevk ediyordu. Yanan göz kapakları sanki beynindeki hayalleri boyuna değiştiren acayip levhalar idi. Üzerinde bazen daha ziyade mora benzeyen renk kavisleri beliriyor, sonra gayet vazıh şekilde bir takım tanıdık şahıslar ve bir yerler gelip geçmeye başlıyordu. Bazen bunları seyrede ede yorulan ve uykuya benzer bir dalgınlığa düşen Yusuf, bir aralık şiddetle sarsılıyor ve yumruklarını sıkıyordu. Hele geceleri büsbütün boğulur gibi oluyor ve yorganın altında hırsla dizlerini yumrukluyordu. Karşısındaki ocağın üstüne konan bir yağ kandili ile ocakta çıtırdayarak ağır ağır yanan bir kütüğün alevleri, toprak zeminin ancak bir kısmını örten hasırı kırmızıya boyuyor ve mor yüzlü yorganın üstünde gölgeler uçuşuyordu. Yusuf o zamana kadar duymadığı bir pişmanlıkla çırpınmakla ve ne diye geldim, ne diye yola çıktım, ne diye onu yalnız bıraktım deyip üzülmekteydi. Derhal geri dönmek istiyor, kendisini buraya bağlayan hastalığa lanet ediyordu. Her saat geçtikçe bu hissi artıyor. Sanki Muazzez bir tehlikedeymiş de Yusuf onu kurtarmaya derhal koşuyormuş gibi yeisle dudaklarını ısırıyordu. Birkaç kere olduğu yerde doğrulmak istedi fakat muktedir olamadı. Görünmeyen ağır zincirler ondan kımıldamak imkanlarını alıyordu. Arka üstü yatarken zannettiği gibi kuvvetli olmadığını, iradesinin ve isteklerinin vaziyetinde bir değişiklik yapamayacağını anlayınca nefretle dudaklarını buruşturup tekrar sükûnetine döndü. Uyumaktan ve daha ziyade uykudan evvelki o yarı uyanıklıktan korkuyordu. Hangi kuvvetten emir aldığını bilemediği muhayyilesi, o zaman faaliyetini büsbütün arttırıyor ve bazı ihtimallerin levhalarını Yusuf'un bitap bir hale getirinceye kadar onun gözlerinin önünden çekilmiyordu. Yusuf tamamıyla karar vermişti. Biraz iyileşir iyileşmez derhal Edremit'e dönecek ve Muazzez'i alarak herhangi bir yere gidecekti. Şahinde'ye hiç haber vermeyecek, bu sefer nikahlı karısını kaçıracaktı. Selahattin Bey'in hatırı için Edremit'e dönmüş ve o zamandan beri buna kâfi derecede pişman olmuştu. Bu Allah'ın belası yere dönmese ve tesadüfe tabi olarak hayatını bir kere başlamış olduğu şekilde devam ettirseydi, bu felaketlerin hiçbiri onun başına çökmeyecekti, buna emindi. Ne tahrirat katipliği, ne tahsildarlık yapmaya mecbur kalmayacak, kaymakamların önünde korkudan titremeyecek, karısını arkada bırakıp şu anda kimlerle beraber acaba diye terler içinde sayıklamayacaktı. Fakat bu hatayı tamamen iş işten geçmeden düzeltmek lazımdı. Bir dakika bile beklemeden düzeltmek, hemen gidip Muazzez'i evden almak, kimseye bir şey söylemeden bilmediği bir tarafa gitmek istiyordu. Onu ilk kaçırdığı gün nereye gideceklerini, ne yapacaklarını, neyle geçineceklerini pek mi düşünmüştü? O halde bunlarla zihin yormaya şimdi hiç hacet yoktu. Fakat bu melun hastalık onu beklemeye, hem de en azaplı bir vaziyette beklemeye mecbur ediyordu. Kendi kendine, "Ülen domuzun Yusuf'u, tam zamanında başı yastığa vurursun ha," diye söyleniyor ve hiç durmadan iki tarafına dönüyordu. Köye gidip yattığının ancak dördüncü günü boğazı biraz düzelir gibi oldu. Şimdi daha rahat yutkunabiliyordu. Fakat halsizliği, baş ağrıları henüz geçmemişti. Birkaç kere kalkıp odada aşağı yukarı dolaştı, başı dönerek tekrar yatağa uzanmaya mecbur oldu. O gün biraz tarhana çorbasıyla bir kase yoğurt yiyebildi. Böyle iyileşir gibi olduğunu hissettikçe hiç yerinde duramıyordu. Ev sahibi onu akşama kadar güçlükle zapt etti ve Yusuf Edremit'e ertesi gün gitmeye razı oldu. Fakat ortalık kararıp da yastığa dayanan başında hayallerin o korkunç oyunu tekrar belirlemeye başlayınca Yusuf yerinden fırladı, pantolonunu ayağına, ceketini sırtına geçirip dışarı çıktı. Bu hali gören ev sahibi artık itiraz etmedi, yalnız Yusuf'u odaya sokarak "Azıcık ısın, ben hayvanı eğerleyeyim," dedi. Biraz sonra Yusuf, gocuğuna sarılmış, atını dört nala kaldırmış, Edremit'e dönüyordu. Hava birkaç gün evvelkine göre adam akıllı soğumuştu. Hatta buralarda pek nadir görülen hafif bir kar serpiştiriyordu. Yolun iki tarafındaki zeytinlikler taş kesilmiş gibi hareketsizdi. Hayvan ince ayaklarıyla çakıllarda kıvılcımlar saçıyor ve hızlı hızlı soluyordu. Yusuf'un nefesi de yorgunluk verecek kadar hızlanmıştı. Vücudunu soğuk bir terin kapladığını ve boğazının acımaya başladığını hissediyordu. Tekrar hastalanmaktan adam akıllı korktu. Eve gidip yatağa uzanacak olduktan sonra bu dönüşün manası kalmayacaktı. Fakat ölüm halinde bile olsa aklına koyduğu şeyi yapmaya niyet etti. Muazzez'i alıp gidecek, ondan sonra hastalansa da düşünmeyecekti. Bir dağ başında, uzak bir köyde başlarını koyacak bir yer bulurlardı elbet. Kendini bu hayrete düşürecek kadar kısa bir zamanda kasabaya vardı. Bozuk kaldırımlı dar sokaklardan aynı hızla geçti. Kahvelerde oturanlar bu vakitte bu hızla geçen atlıyı görebilmek için başlarını buğulu camlara yapıştırdılar. Karanlık sokaklarda rastladığı birkaç kadın korku ile "Ay!" diye bağırıştılar ve çocuklarını kollarından tutup kenara çektiler. Yusuf bayram yerini geçtikten sonra hayvanı yavaşlattı. Eve yaklaştığı zaman alt kata, sokak üstündeki odada ışık yandığını gördü. Hayvandan indi, dizginleri eline alarak arka tarafa dolaştı. Anahtarı yanında olan bahçe kapısından içeri girdi. Kendisini kimse karşılamıyordu. Bahçeden taşlığa açılan kapı, kapalı olduğu için buna hayret etmedi. Herhalde duymamışlardı. Kolanı gevşetmek için elini atın karnına götürürken durdu. "Neden çözüyorum?" dedi. Karısını alıp hemen gitmeyecek miydi? Bunu hakikaten yapıp yapmayacağını bir anda kendi kendine sordu. Şahinde'nin halini düşündü. Muazzez'in ne cevap vereceğini, bu teklifi nasıl karşılayacağını merak ediyordu. Onu çırçıplak alıp götüremezdi. Fakat genç kadın sırtına bir şey giyinceye kadar Şahinde'nin mahalleyi ayağa kaldırması da mümkündü. "Ne olursa olsun," dedi. Hayatını berbat eden şeyin bu duraklamalar, bu boyun eğmeler olduğunu zannederek artık aklına estiği gibi hareket etmeye karar verdi. Çizmelerini ve gocuğunu çıkarmadan eve doğru yürüdü. Penceresi bahçeye bakan mutfak kapkaranlıktı. Yusuf birkaç saniye bekledikten sonra taşlık kapısını açtı. Bundan sonra anlatacağımız şeyler iki dakikadan daha az bir zaman içinde oldu. Yusuf bahçeden taşlığa geçilen kapıyı açar açmaz yüzüne ılık bir hava ile beraber hafiften gelen bir ud sesi çarptı. Bunun ne olduğunu hiç düşünmeden sokak üstündeki odaya doğru yürüdü. Kapı parmak kadar aralıktı ve buradan dışarıya turuncu bir ışık çizgisi uzanıyordu. Bir saniye kadar duraladıktan sonra eliyle kapıyı itti, gördüğü manzara onu hiç şaşırtmadı. Kendini dört günden beri farkında olmadan bu sahneye hazırlamış olduğunu anladı. Ortada son günlerde evde peyda olan masa vardı ve onun etrafında Hilmi Bey, Kaymakam İzzet Bey, Şahin de oturuyorlardı. Masadan biraz açık duran bir iskemleye Yusuf'un şahsen tanıdığı fakat kim olduğunu bilmediği kır saçlı bir adam oturmuş ud çalıyordu. Sokak üstündeki sedirin bir kenarında Şakir ile Hacı Ethem kulak kulağa bir şeyler konuşuyorlardı. Diğer kenarda kendini bilmeyecek kadar sarhoş olan Muazzez yastıklara dayanmış duruyor ve öpmek için üzerine eğilen jandarma bölük komutanı Kadri Bey'e karşı kendini müdafaaya çabalıyordu. Kalpağı arkaya kaçmış ve saçları yüzüne dökülmüş olan Kadri Bey ter içindeydi. Resmi ceketinin açık duran yakasından kıllı göğsü görünüyordu. Yusuf kapıyı itip eşikte belirince bütün odadakiler evvela hareketsizce birbirlerine baktılar. Kaymakam boynunu sağa sola ve öne doğru kımıldatarak ayılmaya çalıştı. Hacı Ethem ile Şakir birbirlerine göz kırptılar. Şahin de titreyerek iskemleye sarıldı ve fal taşı gibi açılan gözlerini Yusuf'a dikti. Ud çalan adam çalgısını yanı başına bırakarak kapıyı gözlemeye başladı. Muazzez'i bırakan jandarma zabiti bir eliyle kalpağını düzeltiyor, öbür eliyle de yakasının çengelini takıyordu. Muazzez oturduğu yerden doğrulmuştu. Evvela ne olduğunu anlamayarak gözlerini odada gezdirdi. Kadri Bey'in taarruzdan vazgeçmesi ve odayı birdenbire bir sükutun kaplayışı ona fevkalade geliyordu. Gözü kapıda duran Yusuf'a ilişince bütün vücudu sarsıldı. Bir hayali kovmak ister gibi elini yüzünde dolaştırdı. Kocasıyla arasındaki mesafeyi sislendiren bulutlar yavaş yavaş kayboldular ve Yusuf karşısında her zamankinden daha büyük ve daha vazıh olarak durdu. Sarhoşluğu da geçmeye başlamıştı. Etrafındaki her şeyi gayet iyi görüyordu. İçinde hiç korku yoktu. Bilakis hayatında o zamana kadar hiç hissetmediği bir rahatlık ve genişlik duyuyor, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra dinlenmek imkanı bulan bir insan gibi uyanık bir gevşekliğe düşüyordu. Yüzüne tatlı ve keskin bir tebessüm gelmişti. Yusuf gözlerini odada şöyle bir gezdirdikten sonra içeri doğru bir adım attı. Kaymakam korku ile iskemlesini geri çekti. Fakat Yusuf birdenbire kolunu havaya kaldırdı, elinde tuttuğu meşin kamçıyı İzzet Bey'in suratına yapıştırdı. Ondan sonra bu kamçı müthiş bir çabuklukla inip kalkmaya ve masanın etrafındakileri rastgele vurmaya başladı. Fakat bu sırada Yusuf kolunu tekrar havaya kaldırdığı zaman kamçı kenarda ve konsolun üzerinde duran lambaya çarptı ve onun şişesini düşürdü. Bunun rüzgarında birkaç kere yükselip alçalan isli bir alev hemen kayboldu ve oda tam bir karanlığa gömüldü. Yusuf lambanın sönmeden evvel verdiği dalgalı ve kırmızı aydınlıkta karşı sedirde oturan Şakir'in cebinden tabancasını çıkardığını görmüş ve kendisi de kamçıyı bir kenara fırlatarak gocuğunun cebinden nagantını çekmişti. Daha kendini toparlamaya vakit bulamadan karşısında bir alevin parladığını gördü ve sağ kulağının dibinden vınlayarak geçen kurşun arkasındaki duvara saplandı. O zaman Yusuf da ateş etmeye başladı. Evvela karşısına doğru iki el sıktı ve sedirden aşağı bir şeyin yuvarlandığını duydu fakat bu ona ehemmiyet vermedi. Bu karanlık odanın her köşesinde bir ölüm saklı olduğunu ve buradan çıkmak için her şeyin yok edilmesi icap ettiğini sanıyordu. Zaten artık kafası herhangi bir şeyi düşünecek halde değildi. Uzun senelerden beri nefsine karşı yaptığı tahakkümlerin acısı çıkıyor, içinin boşandığını hissettiği bir çarkı artık durduramayacağını anlıyordu. Bu anda bütün hayatıyla, bütün muhitiyle, bütün dünya ile hesap kesiyor ve bu hesaplaşma şimdiye kadar her şeye baş eğdiği nispette korkunç oluyordu. En ufak bir kımıldama olduğunu zannettiği köşeye ateş ediyordu. Silahında kurşun kalmadığını anlayınca bir an durdu. Karanlık odada en küçük bir hareket bile yoktu. Ya herkes ölmüş yahut korkudan bir köşeye büzülmüştü. Pantolon cebinden aldığı fişekleri el yordamıyla tabancasına yerleştirdi. odanın rastgele iki köşesine birer kurşun daha sıktı. Sonra tabancayı cebine yerleştirerek başını sol tarafa çevirdi. Hafif bir sesle "Muazzez" dedi. Yusuf'a asırlar kadar uzun gelen bir saniyeden sonra yanı başından ve yerden doğru bir fısıltı duyuldu. Yusuf o tarafa eğildi ve elleriyle bir kumaş yığınına dokundu. Tekrar sordu. "Muazzez." Aynı mırıltı cevap verdi. "Yusuf, gel gidelim. Götür beni Yusuf." Karısını kucaklayıp kaldırdı, kollarının üstünde dışarı götürdü. Bahçe kapısından taşla gecenin kurşuni aydınlığı vuruyordu, bahçeye çıktı. Beyaz at sahibini görünce başını merakla o tarafa çevirmişti. Yusuf sağ koluyla Muazzez'i belinden yakaladı ve henüz teri kurumayan atın üstüne oturttu. Kendisi de atlayarak karısını kucağına aldı, üşümesin diye sımsıkı sardı. Açık duran bahçe kapısından başını eğerek geçti ve hayvanı 2 dakika evvel geldiği gibi 4 nala kaldırdı. Bu sefer atını Balıkesir tarafına sürüyordu. Soğuk tulumbayı geçtikten sonra zeytinliklerin arasındaki şosede büsbütün hızlandı. Biraz evvelki dondurucu rüzgar hep devam ediyordu. Kendisini yine şaşırtacak kadar kısa bir zamanda Havran'a geldi ve şehre girmeden mezarlığın kenarından dolaşarak çayın öbür yakasına geçti. Hiçbir şey düşünmüyor, sadece kaçmak, hayatının en korkunç devrini geçirdiği bu yerlerden mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşmak istiyordu. Nereye olursa olsun, dağ başlarına, kimsesiz ormanlara veya kalabalık şehirlere, yalnız adam akıllı uzak ve kimsenin onun bulamayacağı bir yere. Palamutluk tarafına yaklaşınca rüzgar azaldı. Fakat akşamdan beri serpiştiren kar arttı. Gocuğunun siyah tüylerinde mini mini noktalar yapışıp kalıyordu. Muazzez'i göğsüne doğru çekti ve gocuğuna daha sıkı sardı. Sonra başını onun saçlarına yaklaştırarak sordu. "Muazzez, üşüyor musun?" Genç kadın cevap vermedi. Yusuf sualini tekrar edince göğsündeki vücut biraz titredi. Hırıltıya benzeyen bir takım sesler çıkardı. Yusuf korkuyla onu sarstı. "Nen var Muazzez?" İnce zayıf bir ses cevap verdi. "Yusuf, söyle Muazzez." "Ben yaralıyım galiba Yusuf." Genç adam dizginleri elinden attı. Hayvan büsbütün hızlandı. Yusuf'un gözlerine ve ağzına karlar doluyordu. "Ne diyorsun Muazzez?" diye haykırdı. "Nereden yaralısın? Kim vurdu seni?" Genç kadın cevap vermedi. Kocasına sarılan kolları onu sıkmaya çalıştı. Yusuf tekrar sordu. "Yaran nerede? Bir yerde durup bağlayalım." "Bilmem Yusuf, nasıl istersen. Yaramın nerede olduğunu bilmiyorum. Yalnız bir yerlerim acıyor, çok acıyor. Sonra canım çekilir gibi oluyor. Ama durmayalım, çabuk gidelim." Yusuf şaşkın gibi "Nereye gidelim?" dedi. Muazzez ancak duyulabilir bir sesle "Nereye istersen götür Yusuf, gidelim," diye fısıldadı. Yusuf onu kollarıyla büsbütün sardı. Başı boş kalan at deli gibi koşuyordu. Gitgide artan kar Yusuf'un kalpağına, saçlarına, hatta kirpiklerine yapışıyor ve tatlı bir soğukluk veriyordu. Gece aydınlıktı. Yavaş yavaş zeytin ağaçları azalmış ve yolun kenarında tek tük çınarları belirlemeye başlamıştı. At birdenbire sola saptı. Yusuf köpürerek akan bir derenin üstünden geçen bir tahta köprüye geldiklerini gördü. Hayvan köprünün gevşek kalaslarını yerinden fırlatarak karşı tarafa geçti ve orada birdenbire yavaşladı. Çabuk çabuk soluyor ve başını silkiyordu. Zeytinli köyünden hareket ettiklerinden beri hep koşmuş olan at kan ter içindeydi. Köprüyü geçtikten sonra önlerine çıkan yokuşta da birkaç dakika yürüdükten sonra durdu. Yusuf hayvanın daha ileriye gidemeyeceğini anlamıştı. Muazzez'i elleriyle tutarak yere atladı. Sonra karısını da aşağı çekti. Muazzez'in vücudu bir çocuk kadar hafif ve inceydi. Onu tekrar gocuğuna sardı. Kenardaki ağaçların altına doğru yürüdü. Beyaz at dizginlerini yerde sürüyerek arkalarından geliyordu. Yusuf ağzını Muazzez'in yüzüne yaklaştırdı. yarasının nerede olduğunu sormak ve hemen bir yerinden bir bez yırtarak onu sarmak istiyordu. Karısının muntazam nefesi yüzüne çarpınca durdu. Her tarafı örten karların verdiği bir ışıkta kucağındaki kadının yüzüne baktı. İçi bir saadet hissiyle ürperdi. Kısa ve belirsiz nefesler alarak uyuyan bu çehre yine eski Muazzez'in çehresiydi. Bir müddet evvel yatakta uzandığını gördük. Harap ve yorgun insanla bunun hiçbir alakası yoktu. Karların yıkadığı yanaklar mat bir beyazlıkla parlıyor. Nemli saçlar etrafa bir bahar kokusu neşrediyordu. Cildi şeffaf denecek bir hal almıştı. Bunun altından sanki bir çocuk ruhunun aydınlığı dışarı vuruyordu. Yusuf yavaşça gocuğundan sıyrıldı. Karısının da her tarafını sardı ve onu bir ağacın altına yatırdı. Kendisi de sırtını aynı ağaca verip oturdu. Gözlerini geldikleri yola dikerek zihnini toplamaya çalıştı. Bulundukları yer iki dağın arasında oldukça yüksek bir geçitti. Karşıya bakılınca sarp kayalardan ibaret bir dağ görünüyor ve arkalarında geldikleri yolun hizasında Edremit Ovası uzanıyordu. Fakat Yusuf'un bu tarafta bir şey gördüğü yoktu. Kar ve sis her şeyi beyaz bir vuzuhsuzluğa gömmüştü. Yusuf gözlerini bu tarafa çevirince üzerine bulutlar çökmüş bir deniz görür gibi oldu. Bu sırada muhayyelesi onu başka bir geceye, şimdi kendisine asırlarca uzak gelen bir zamana götürdü. Ilık bir yaz gecesinde çıngırakların sesi, Ağustos böceği feryatlarına karışan bir yaylı ile yaptıkları yolculuğu hatırladı. Ya Rabbi, o gece ile bu gece arasında ne müthiş bir fark vardı. O zaman geniş ve açık olan tabiat bile şimdi böyle iki kaya arasına sıkışmış ve o zaman uçsuz bucaksız büyük görünen gökyüzü şimdi beyaz ve yumuşak bir örtü halinde üzerlerine çökmüştü.